Ayrım 28.
Şimdiye kadar içinde yer aldığımız komünü birliğin önünde bir engel olarak görebilir miyiz? Hayır. Tam tersine, kolektif yaşantı birliğinin temel bir unsuru olarak görebiliriz. Bundan dolayıdır ki komünü yaşatmalıyız. Komünü dağıtmayı değil, komün içi sorunları çözerek, dayanışma ruhunu güçlendirerek yaşatmayı savunmalıyız. Günlerdir voltalarda, kuytularda parasal sorunlar tartışılıyor. Bazı insanların paraları geldiği halde defterden para çekmedikleri söyleniyor. Bazı insanların ailelerine bana para göndermeyin dedikleri, para yerine giyecek ve kitap istedikleri söyleniyor. Bu çok acıdır. Özel mülkiyeti ortadan kaldırmaya yemin etmiş, bu uğurda hapisleri, ölümleri göğüslemiş insanların bu duruma düşmeleri çok acıdır. Kendi zaaflarını, kendi bireyciliğini yenemeyen bir insan devrim yolunda sağlam adımlarla yürüyebilir mi? Düşmanı yenebilir mi? Bu görüşlere rağmen koğuşlarda yürütülen tartışmalar sonunda komünler belirli zaman aralıklarıyla dağıldı. Tek grubun ya da birkaç grubun oluşturduğu komünler ortaya çıktı. Birçok kişi tek başına yaşamaya başladı. Daha önce hiç parası gelmeyenlerin paraları gelmeye başladı. Bazı dolaplar bisküvi, süt, peynir, tereyağı, yumurta ve balla şenlendi. Bazı dolaplar ise zeytin, soğan ve sana yağıyla tanıştı sadece. Sana yağı yiyenler, tereyağı ve bal yiyenlere içlerinden küfrettiler bol bol. Bu gelişmelerle birlikte elbise sorununun tartışması ikili üçlü sohbetlerde sürüp gitti. Koğuşlar düzenli olarak birbirleriyle haberleştiler. Bu haberleşmeler sırasında idare iki önemli yazı ele geçirdi. İdarenin ele geçirdiği yazılar konusunda tüm koğuşlara bilgi verildi ve yazıyı yakalatan koğuş diğer koğuşlar tarafından eleştirildi. Başsavcı ellerini göbeğinin üzerinde bağladı. Birkaç kez geğirdi. Köfte ve kadayıf karışımının kokusu çarptı burnuna. Bacaklarını uzatarak iyice gömüldü koltuğuna. Duman Bey'e bakıyordu ama dinlemiyordu onu. Müteahhit dostuyla iki tüccarın iddianamelerini öyle bir ustalıkla hazırlamalıydı ki mahkeme her üçünü de aklamak zorunda kalmalıydı. Dosyada yer alan delillerden bir ya da birkaçını yok etme yöntemini artık bırakmıştı. Nasıl olsa duruşma hakimi kendisine gebeydi. Savcı Yıldırım'ı ise hademe gibi kullanıyordu zaten. Hem sonra sır arkadaşı sayılırlardı. Bazı şirketlerin yöneticileri ve kentin büyük eşrafıyla can ciğer kuzu sarması olduğu için adli mekanizmada büyük bir otoriteye sahipti. Savcı Yıldırım, başsavcının bu otoritesini etinde kemiğinde duyuyor, bir kul bende ruhuyla hizmet ediyordu ona. Kentte tüm savcılar, tüm hakimler değişebilirdi ama başsavcı değişmezdi. Bunu sadece saygıdeğer insanlara dayanmasına borçlu değildi. Aynı zamanda onlar arasındaki rekabette, çatışmalarda, tarafsız hakem rolünü ustaca oynamasına da borçluydu. Hiçbir zengin yurttaş onu bakanlığa ya da sıkı yönetime jurnal etmemişti. Küçük mülk sahiplerinden, halktan jurnaller oluyordu kuşkusuz. Ama üst makamlar bu jurnalleri dağın sinek vızıltısını dinlemesi gibi dinliyorlardı. Duman Bey konuşmasını bitirdikten sonra başsavcıya bakarak, ''İşte durum bu merkezdedir savcı bey.'' dedi. Başsavcı konuşmayı dinlemediği için durumun ne merkezde olduğunu anlamamıştı. Midesindeki gaz diyaframı, diyaframda kalbini sıkıştırdı. Yüzünü buruşturarak bacağını bacağının üzerine attı. Meseleyi anlamak için, ''Yani şimdi sen öz olarak ne öneriyorsun?'' dedi. ''Vallahi durum ciddidir savcı bey. Adamlar haftalarca tartıştılar. Aradan bir ay geçti. Bir ay sonraki görüşleri işte yakalattıkları şu yazılardadır. Demin de dediğim gibi bunlar Mayıs ayında tahminime göre direnişe başlayacaklar. Şimdiden önlemler almaya başlamalıyız. Yoksa bunlar... Bunlar dediğin kaç koğuş oluyor? 4 koğuş. A1, C2, A3, B2. Başsavcı dikkatini yüreğindeki sızıda topladı. Peki bu durum karşısında ne yapmamız gerektiğine dair fikri olan var mı? Duman Bey yüzbaşıya baktı. Vallahi ben fiili tedbirlere başvuralım derim. Bu durumu da en iyi yüzbaşım bilir. Yüzbaşı ağır, kurumlu ve kendinden emin bir havayla gerdan kırdı. Bu direnişin engellenmesi ve kırılması işini bana bırakın. Bu işler gevezelikle olmaz pozunda. Mesele gerçekten ciddidir dedi. Bunlar elbise direnişine başlamadan önce ben bütün koğuşlardan, tarafsızlar hariç yünlü giyecekleri toplattıracağım. Cezaevine yeni tayin edilen başmüdür Kara Halil, acaba bu sıkı yönetimin mi bir tedbiridir yoksa bu herifin mi diye düşündü. Sonra giden başmüdürün en son söylediği söz çınladı kulaklarında. Bizler göstermeliyiz. Bu cezaevinin başmüdürü yüzbaşıdır. Kara Halil ürpererek baktı yüzbaşının çopur suratına. Başmüdürlüğünün sonunu düşündü ciddi ciddi. Çocuklarını, güneşi, belirsizlikleri, acı yüklü bağırtıları, asi çığlıkları ve borçlarını düşündü. Sağ siyasilerin yünlülerini de mi toplayacaksınız dedi başsavcı. Evet, idarenin tarafsızlığı için onları da bu uygulamanın içine almak gerekiyor. Eğer sadece sol siyasilerin yünlülerini toplar da sağcılarınkini toplamazsak, solcular bizi taraflı davranmakla, sağcıları kayırmakla suçlarlar. Hüsnü Bey'in şaşkınlığı bakışlarına oturmuştu. Bu tedbirin yüzbaşıya ait olmadığını tahmin ediyordu. Peki yünlüleri toplamak direnişi engelleyeceği yerde daha da kışkırtmaz mı? Mahkum bizlere yünlülerimizi niçin topluyorsunuz diye sormaz mı? Yüzbaşı Hüsnü Bey'e yine mi sen dercesine baktı. Biz zaten yünlüleri toplamakla mahkuma şunu demiş oluyoruz. Elbise direnişine girme niyetinde olduğunuzu biliyoruz. Eğer direnişe girerseniz bugün yünlülerinizi aldık, yarın da don atlet hariç her şeyinizi alırız. Bu toplama hareketi işte böyle bir tehdittir. Başsavcı karnındaki gazı sessizce tahliye etmek istedi. Fakat odanın havasının bozulmasından korktu. Birkaç kez geğirdi. Acaba kalp krizlerinin doğmasında bir rolü var mı gaz basıncının diye düşündü. Toplantıda gereksiz gevezeliklerin yapıldığı kanısına vardı. Sunturlu bir küfür savurdu içinden. Yünlülerin toplatılmasını ben sakıncalı buluyorum dedi Hüsnü Bey. Elbise direnişinin erken doğmasına yol açacaktır bu tedbir. Solcular hala bu meseleyi tartışıyorlar. Aşırılar bir an önce direnişe başlamayı savunuyorlar. Ama içlerinde önemli bir kitle direnişe hemen başlamaktan yana değil. Eğer yünlü giyecekleri toplattırırsak bu ılımlıları da elbise çıkarmaya teşvik etmiş oluyoruz. Taktik hatasına düşmeyelim derim. Yüzbaşı kibirle gülümsedi. Bunların hepsinin ruhu aynı kumaştan dokunmuştur. Zor ve tehditten anlarlar. Anlattığınız ince hesaplara girersek başarılı olamayız. Başsavcı bir bardak su doldurdu. Yüzünü buruşturarak bir mide hapı attı. Bu çapulcular elbise direnişine başladıkları zaman ne yapacağız yüzbaşım dedi. Apandisitin patlamasına benziyor bu biraz da. Ne gibi bir operasyon düşünüyorsun? Tahta coplarla, yangın hortumuyla, soyma ve cezalandırma operasyonuna gireceğiz önce. Don atlet dışında tüm giyeceklerini alacağız. Sonra yangın hortumuyla yatakhaneleri, ranzaları ıslatacağız. Hemen ardından kantini ve görüşü yasaklayacağız. Elbiselerinizi giyerseniz bu yasakları kaldırırız diyeceğiz. Aynı anda 3 aylık bir mektup cezası da vereceğiz. Başsavcı tüm bu tedbirlerin sıkı yönetim direktifleri olduğunu düşündü. Yani saydığınız bütün bu cezaların aynı anda uygulanacağını mı söylüyorsunuz yüzbaşım dedi. Evet aynı anda. Bu bir şok vuruşudur. Bunu düzenli aralıklarla gerekirse toplu dayaklar izleyecek. Caydırmak, hiç değilse direnişi bölmek için zorunluyuz buna. Hüsnü Bey karşı çıkmayı gereksiz buldu. Tüm bunların sıkı yönetimin bir planı olduğunu anladı. Karşı çıkmak, yüzbaşıyla tartışmak boşunaydı. Hiç değilse sağ siyasilerin yünlülerini toplamayalım. Onları karşımıza almayalım. Solcularla sanırım uzun bir süre uğraşacağız. Yüzbaşı, Hüsnü Bey'in bu görüşüne de karşı çıktı. Başsavcının, mesele hallolmuştur diyerek ayağa kalkmasıyla toplantı sona erdi. İçeride sadece Hüsnü Bey ile başmüdür Kara Halil kaldı. Hüsnü Bey kaderine küfredercesine bir sigara yaktı. Koltuğuna yaslandı esniyerek. Bu cezaevinin idaresi böyledir işte. Cezaevi savcısıyım güya. Adama söz dinletemiyorum. Burnu yıldızları süpürüyor. Kendi yaptıklarının dışında hiçbir şeyi beğenmiyor. Zaten hiçbir şeyi beğenmemek mutlak askeri kafanın önemli bir özelliğidir. Bıktım bu cezaevinden. Ağaç kurdu gibi kemiriyor kişiliğimi. Karışık koğuşların ayrılmış olmasını sindiremiyorlar. Bu işin mimarının biraz da sen olduğunu sanıyor. Kim besliyorlar belki sana? Asker kafası işte. Bunca kavga çıkmasaydı hiç ayırır mıydık karışık koğuşları? Aynı kafese koyduk kediyle köpeği. Sosyolog girdi içeri. Dalkavukça bir selam verdi Hüsnü Bey'e. Savcı Bey bu toplantıya beni niçin almadılar? Şimdiye kadar her toplantıya giriyordum. Ben girmeni savundum. Başsavcıyla yüzbaşı karşı çıktılar. Sanırım bundan sonra üst seviyedeki toplantılara alınmayacaksın. Neden ama Savcı Bey? Gerçi şey değil yani. Büyüklerimizin kararlanacağını gönülden saygılıyız. Ama sebebini öğrenmek hakkımızdır. Hüsnü Bey bakışlarıyla, sebebini bilmiyor musun ulan dürzü? Toplantıda bol bol dalkavukluk ve gevezelik etmen, dalkavukluk ettiğin kişilerin gazabına uğradın, der gibiydi. Sebebini bana sorma, başsavcına ve yüzbaşına sor. Bu sırada koğuşlar bölümünden bağırtılı atışmalar, küfürleşmeler duyuldu. Hüsnü Bey ile başmüdür Kara Halil kulak verdiler bağırışmalara. Bir şey yok dedi sosyolog. A1 ile A2 koğuşa atışıyorlar. Canımızdan bezdirdiler bizi alçak herifler. Gece gündüz zır zır zır. Neden böyle bıktırıcı bir atışmaya giriyorlar dedi Kara Halil. Hiç öyle işte. Yani öyle şey de değil. İncir çekirdeğini dolduran bir şey de olsa birisi bir laf atıyor, öbürü onun altında kalmamak için cevap veriyor. İş inada biniyor. Atışmada önce kim kaçacak anlayışıyla saatlerce boğaz patlatıyorlar. Çok küfür savuruyorlar galiba dedi Hüsnü Bey. Sosyolog elini sallayarak, oho, o ona Rus uşağı diyor, öbürü Amerikan köpeği diyor. Bilmem Türk milleti şahlanacak, bilmem işçi sınıfı kükreyecek, ananızı bilmem ne edecek, oho, ben hayatımda böyle tehditler, böyle küfürler duymadım. Hüsnü Bey gevşek gevşek güldü. Keyifle anlatmaya koyuldu sosyolog. Dün yine atışıyorlardı. A1'in mazgalını açtım. Arkadaşlar şey etmeyelim dedim. Böyle giderse jandarma ciddi söylüyorum şey edebilir. Tavas diye kendini bilmez birisi var bana. Sen iç işlerimize karışma dedi. Hüsnü Bey ile birlikte Kara Halil de gülmeye başladı. Ciddi söylüyorum yani öyle şey de değil. Adam öyle çekinmeden söyledi. Yahu dedim bura devletin koğuşu nasıl şey edersin dedim. Biz de bir devletiz, devrimci devlet, dedi. Müftü, bedenci ve tarihçi girdi içeri. Hüsnü Bey ile Kara Halil ayağa kalkarak hocaların ellerini sıktılar. Müftü gözlerini devre devre tıslayarak koltuğa gömüldü. Hal hatır sorularından sonra müftü, son iki ay içerisinde mahkumun derslere karşı tutumunu anlatmaya başladı. A1 koğuşunun başından beri dersler konusunda ipini kırmış, itirazcı ve münafık bir koğuş olduğunu, dersleri materyalist ve komünist propaganda gargarasına getirdiğini, hatta bunların yarıdan çoğunun derslere girmediğini belirtti. Diğer koğuşlarda ise yılbaşından bu yana derslere karşı direnme eğiliminin giderek arttığını, yoğunlaşan karşı propaganda yüzünden derslerin yapılamaz hale geldiğini, isteyenin katıldığını, istemeyenin katılmadığını, derslere tam bir anarşinin egemen olduğunu açıkladı. Tarihçi ise elindeki programı uygulamadığını, uygulamaya kalkıştığı zaman devrimci propaganda salvosuna maruz kaldığını, bundan dolayı korktuğunu, ders yapmak yerine işi sohbete vurduğunu anlattı. Bedenci başından beri zaten spor yaptıramadığını, öğretmen disiplinini kabul etmediklerini, sporu kaç kişinin ne zaman yapacağına ve kim tarafından yaptırılacağına kendilerinin karar verdiğini, koğuşa girdiği zaman kendisine çay ısmarlandığını, 3-5 kişiyle sohbet etmekten başka bir şey yapamadığını söyledi. Bunun üzerine sosyolog, durumun ciddiyetini bir an önce başsavcıya ve yüzbaşıya anlattığını ama kimsenin tınmadığını açıkladı. Koğuşlarda çay içilmemesini, çünkü ısmarlanan çayın ve sunulan sigaranın resmiyeti ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Tarihçi çenesini kaşıyarak güldü. Siz koğuşlara girince ısmarlanan çayı içmiyor musunuz? İçiyorum ama ben öyle şey değil yani, şeyim, sosyalizmet uzmanıyım. Sen sosyalizmet uzmanısın, bunlar da hocadır. Yani senin çay içmeni bu fark mı mazur gösteriyor? Horoz ibiği gibi kızardı sosyolog. Çay içmenin hiçbir sakıncası yok diye sürdürdü konuşmasını Hüsnü Bey. Mahkumla kaynaşmak, içli dışlı olmak iyidir. Bizler ne kadar samimi olur, yakınlık gösterirsek, onların bizlere karşı besledikleri kinleri, ön yargıları, kuşkuları o kadar törpülemiş oluruz. Fakat savcı beyim, elimizdeki programı uygulayamamanın rahatsızlığı içindeyiz, dedi müftü. Aldığımız paranın karşılığını veremiyor, haram yemiş gibi oluyoruz bir nevi. Bence rahatsız olmamanız gerekir. Dersleri sohbet şeklinde de yürütebilirsiniz. Katı girmeyin, enginleşin biraz. Özgür bir sohbet atmosferi yaratın. Müftü sözünü kesti savcının. Sohbet şeklinde yürütmeye dünden razıyım ama dersle ilgili birkaç cümleyi komünist görüşlerle hemen bastırıyorlar. Tabiatıyla bu durum bizleri kısır bir münakaşa içine çekiyor. A1 koğuşuna zaten ben 6 aydır girmiyorum. Diğer koğuşlar ise benim için çekilmez hale geldi maalesef. Hocalar sıkıntılarını, şikayetlerini, önerilerini Hüsnü Bey'in önüne boca ettikten sonra birer bardak çay içerek rahatladılar. Sonuçta Hüsnü Bey onlara cezaevinin kocaman bir problem olduğunu, Nizamiye'den adımını içeri atan her kişinin kendisini bunaltıcı bir problem kovanına soktuğunu anlattı. Engin, soğukkanlı ve sabırlı olmaktan başka yapacak bir şeyin kalmadığını ekledi. Hocalar, önde müftü olmak üzere, çantaları koltuklarının altında çıkıp gittiler. Milyarlarca döllenmeye tanık oldu toprak. Dişi dişileşti, erkek erkekleşti. Ateş ışıldadı, suyla birleşti. Kökler kıvır kıvır kavradı toprak anayı. Toprak dişiliğini, ruhunu ve zenginliğini sundu köklere. Ve bir gövde salısına döndü tepeler. A1, yeşil, sarı, turuncu, mor ve firuze ışıltılı kocaman savranlar belirdi ormanın sinesinde. Kışı toprağın gizli dünyasında geçiren binlerce böcek, binlerce kurtçuk, baharın maviş alazlı çığlığıyla harekete geçti. Eriyerek derinlere sızan kar sularının uyarıcı tılsımıyla daha bir canlandılar. Akınlar halinde gün ışığına yönelirlerken toprağı uyardılar, harmanladılar. Başları ay taşı, akvamorin, kaplan gözü, akik, mercan, opal ve inci gibi yanan acayip böcekler sardı çimenleri. Kurtçuklar çiçek dallarına, tomurcuklara doğru tırmanmaya başladı. Eşek arılarının, bal arılarının ve bin bela ve cellat sineklerinin baskınına uğradı çiçekler. Ve baharın keramet ateşi tepelerden jandarma kulelerine sıçrayarak cezaevinin göbeğine düştü. Ve ateş, koğuşların sancılı, sessiz, derin, anlamlı uğultusunu dinledi. Demir'in sert bakışlarıyla karşılaştı bakışları. Hücre binasının ana koridora açılan kapısında duran sarışın güleç bir kedi şöyle dedi ateşe. Baharı cezaevine sen mi getireceksin ey bahar ateşi? Zemheride baharı yaşayan bir cezaevindesin. Her solukta kendilerini aşmayı, engellerle savaşmayı bir yaşam tarzı haline getirenlerin sana ihtiyacı olur mu bilemiyorum. Burada baharı yaratan inancın ateşidir. Gözlerime iyi bak. Ben gözlerimin renklerini, ışıltısını burada yatanların gözlerinden aldım. Şu anda acayip alengirli şeyler oluyor. Görünüşte hiçbir şey olmuyor ama derinlerde çok şeyler oluyor. Her iki tarafta birbirlerinin planlarını biliyor. Her iki tarafta karşılıklı uygun fırsat kolluyor. Her iki tarafta birbirlerinden korkuyor. Öyle sanıyorum ki yakında çığlıktan solumaya, sızlanmaktan ağlamaya kadar envai çeşit sesler dinleyeceğim. Belki de bir daha dönmeksizin lanetler okuyarak bu cezaevinden tüyeceğim. Ateş geldiğine pişman oldu. Bir nur oluğu şeklinde çekildi ormanın derinliklerine. Ertesi günün sabahı koridorları asker ve gardiyan topluluğu doldurdu. Koğuşlara bir tek cümle hakim oldu. Arama var. Asker A1 koğuşundan başlayarak tüm cezaevini bahçeye çıkardı. Önce koğuşlardaki yünlüler toplatıldı. Büyük çuvallara kondu, yüzbaşı A1 koğuşunun bahçesine geldi. Koğuştaki yünlülerinizi topladık. Üzerinizdeki yünlü giyecekleri çıkarıp şu torbaya atın. Bu da nereden çıktı? Bu cezaevinde ne yapmak istiyorsunuz? Mahkumun yünlü giyeceklerini toplamak kadar komikleşen bir idareyi de yeni görüyoruz. Yeni bir hesaplaşmaya mı girmek istiyorsunuz bizimle? Anlamsız, mantıksız, kanunsuz, keyfi bir uygulama. Hemen herkes konuşuyordu. Kuşkusuz A1'liler yünlü giyeceklerin niçin ve ne amaçla toplatıldığını çok iyi biliyorlardı. A1'lilerin bilmezlikten gelme tavırlarına ise idare bıyık altından gülüyordu. İdarenin yünlüleri yaz geldiği için topladıkları gerekçesine de A1'liler gülüyordu bıyık altından. Tartışma sonucunda yünlü giyecekler torbaya atıldı. Zaten hava sıcak olduğu için birkaç kişinin üzerinde vardı sadece. A2'de sağcılar yünlü giyecekleri istenince afalladılar. Hep bir ağızdan eleştirdiler. Bunun elbise direnişine girme niyetinde olan solculara gözdağı vermek için yapıldığını ileri sürdüler. Kendilerinin elbise sorunu diye bir sorunlarının olmadığını, hal böyleyken yünlülerini vermenin saçmalık olacağını söylediler. Koğuş karıştı. Her çeneden bir itiraz yükseldi. Hakarete varan çıkışlar oldu. Engel çıkarmayın, atın yünlülerinizi şu torbaya diye bağırdı yüzbaşı. Öfkeli ve gürültülü bir meydan okuyuşla, vermeyeceğiz, gelin zorla alın. Yüzbaşı renk verdi. Karşısında toplu halde bulunan kitlenin haklı ve kararlı olduğunu hissetti. Ama emir vermişti bir kez. İtiraz istemiyorum. Atın yünlülerinizi şu torbaya. Vermeyeceğiz. Gelin zorla alın. Tarafsızlık ve denge hesaplarını bırakın artık yüzbaşı. Asker A2 kitlesini çember içine aldı. A2'liler lanetledi. Yüzbaşı Hüsnü Bey'in A2'ye ilişkin itirazlarını hatırladı. Bu kanunsuz tutumu şikayet edeceğiz diye bağırdı imam. Tek tip elbiseye karşı çıkmadığımız halde bizleri komünistlerle aynı kefeye koyduğunuzu bildireceğiz üst makamlara. Komünistlerin hakkından gelemiyorsunuz, devleti savunan ülkücülere saldırıyorsunuz. Yazıklar olsun sizlere, yazıklar. Yüzbaşı karışık koğuşlardayken kendisine karşı daha seviyeli, daha saygılı olan sağcıların A2'de bir kitle oluşturmalarıyla cüretlerinin ve karşı koyma arzularının bir hayli arttığını hayretle fark etti. Onlara dayak attırmayı uygun bulmadı. Askeri geri çektirdi. Usuldan bahçeyi terk etti. Boyun eğdikçe tepemize çıkıyorlar be. Üstelik devleti savunduğumuzu bildikleri halde, dedi Deli Bekir. Ayı Mahmut ensesini kaşıdı. A1'in pencerelerine bakarak, bu adilerle aynı paralele düşmemek için askerle çatışmaktan kaçınıyoruz. Asker de boyun eğdiğimizi sanıyor. Bundan sonra yağma yok. Her buyruklarına he demeyeceğiz. Komünistlerle aynı kaba koyuyorlar bizi. Bunca olay oldu cezaevinde. Gerçeği kavrayamadılar hala. Kafasız herifler, diyerek koğuşa girdi Bekir. Aramaların bitmesinden sonra tüm solcu koğuşlar ikindi üzerine bir durum değerlendirmesi yaptılar. Hepsi birbirlerinden habersiz olarak akşam sayımında elbise direnişine başlama kararı aldılar. Onlara göre idare, direnişin başlaması için uygun bir zemin yaratmıştı. İdarenin yünlüleri toplaması, elbise eylemine başlamakta kararsız davranan kitlenin çoğunluğunu kararlı hale getirdi. Ve böylece eylem kararı hemen her koğuşta ezici çoğunlukla alındı. İdare, yünlüleri toplamamış olsaydı, eylem kararı bir ya da iki hafta sonra alınacaktı. Bu kararlar belki de her koğuşta ezici çoğunlukla alınmayacaktı. Yünlülerin toplatılmasına en çok devrimci mahkumun sol kanadı sevindi. Akşam sayımından önce tek tip elbiseler koğuşa giriş kapısına yakın bir yerde yığıldı. A1 koğuşunda topçuyla çilçil Azer'e saldırdılar. Üzerindeki tek tip elbiseyi kahkahalar arasında parçalayarak çıkardılar. Azer, pantolonunun ve ceketinin bir anda parçalanarak üzerinden alınmasına şaştı. İnce kıllı bacaklarına bakarak güldü. Görünüşte basit ama gerçekte karmaşık ve çetin bir direnişe girdik. Bu direnişin ateşiyle ısınacağız. Kutlu ve hayırlı olsun. Akşam sayımında koğuşlar eşofmanlarını ya da pijamalarını giyerek sayım düzenine girdiler. Nöbetçi müdür Musa ile Asubay Tomix girdikleri solcu koğuşların halini şaşkınlıkla seyrettiler. Eşofmanlı, pijamalı insanların tek sıra halinde kendilerine merakla bakışına hiçbir şey olmamış gibi baktılar. Girerken ve çıkarken kapının yanındaki tek tip elbise yığınını soğukkanlılıkla karşıladılar. Musa başını salladı. İlk girdiği A1 koğuşunda sadece şöyle dedi. Hiç iyi etmediniz bu işe girmekle. İdare durumu anında bakanlığa, yüzbaşı ise sıkı yönetime bildirdi. Her iki yerden de ödün vermeksizin en sert şekilde cezalandırın ve direnişi kırın direktifi geldi.